Efendim merhabalar, Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, geçtiğimiz hafta Uğurcan Bolat abimizle, büyüğümüzle toplumun, siyasi anlayışın birbirini anlamaması konusu üzerine güzel bir hasbihal eyledik. Bu hafta da yine kendisiyle beraberiz. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Abi hoş geldin.
Çok teşekkür ederim tekrar. Merhaba, hoş buldum.
Tabii geçtiğimiz hafta analizler güzeldi. İnsaniyen İslami duruşun nasıl olması gerektiği ile ilgili bir bakış açısı sağladınız. Allah razı olsun. Bu hafta yine toplumun birbirini anlamaması üzerine ama birazcık daha ileriye giderek biraz daha toplumun ahlakıyla, yani bu ahlak anlayışıyla devam edelim istiyorum. Neler bize söylemek istersiniz?
Şimdi anlama probleminden bahsetmiştik. Birbirini anlama probleminin aslında bir anlama sorunundan kaynaklandığını, aklın ve kalbin ortak faaliyeti olan anlama eyleminden mahrum olduğumuzu geçen hafta öyle konuşmuştuk. Bir boş kalp sendromumuzun söz konusu olduğunu, bir akıl, boş akıl sendromumuzun söz konusu olduğunu, bunu da asıl olan veriye, yani vahye tam olarak ulaşıp Efendimizin ona talebe oluşu gibi olmayışımıza bağlamıştık. Yani geçen haftanın tümünü bu cümleyle özetlediğimizde şuraya geliyoruz o halde. Demek ki anlamanın bir ahlakı var.
Evet.
Ya da anlamanın bir ahlakı olmalı. Bir anlama eylemimiz olmalı, anlama faaliyetimiz olmalı. Ama anlamanın bir ahlakı olursa onu tam olarak yapabileceğimiz ortaya çıkar. Ben gelirken bugün Aşık Veysel'in birkaç dörtlüğü aklıma geldi. Anlama ahlakına onunla giriş yapalım. Çünkü bu toplumun ozanları, şairleri, düşünürleri, değil mi? Velileri, arifleri, alimleri çok şeyler söylemişler. Onların söyledikleri içerisinde asla uygun olanları, yani vahye, akla, Kur'an'a uygun olanları kabul etmekte yarar var. Aşık Veysel diyor ki, yıllarca aradım kendi kendimi, hiçbir türlü bulamadım ben beni. Hayal miyim, ürüya mı bilinmez, hiçbir türlü bulamadım ben beni diyor. Şimdi Aşık Veysel bunu söylüyor. Aşık Veysel büyük ihtimalle Arif-i Billah olan ozanlardan birisiydi Anadolu'muzun. Şimdi Aşık Veysel burada bir itirafta bulunuyor ve ahlaklı bir davranış sergiliyor. Yıllarca aradım kendi kendimi, hiçbir türlü bulamadım ben beni. Şimdi arkadaş, bizim yaşımız belli, başımız belli, çapımız belli, kütüphanemizdeki kitapların sayısı belli, hangi ekolün kitapları olduğu belli ama bu itirafta bulunamıyoruz biz. Çünkü bu olgunluğa erişemedik. Çünkü anlama ahlakına erişemedik. Biz olmuş, bitmiş, çözmüş, kurtulmuş, itminana ulaşmış, tatmin olmuş insanlar olarak dolaşıyoruz etrafta. Yani Aşık Veysel'in şu söylediği sözü onun büyüklüğünü gösterir ve biz bunu kendimize gösteremiyoruz. Yani burada bir ahlakilik, anlama ahlakiliği sorunumuz var. Hangimiz şunu diyoruz kamuya açık biçimde, kendi kendimize muhabbet ederek her şeyi söylemek kolay. Yıllarca aradım kendi kendimi, hiçbir türlü bulamadım ben beni diyebiliyor muyuz abi? Diyebilmek için bir ahlakın, bir anlama ahlakına sahip olma. Ya bulamadım ben beni diyor.
Evet.
Bilemedim ben beni diyor. Ve üstelik bizi bize bildiren onlarca adamın deyişi olmasına rağmen, sözü olmasına rağmen diyor. Bu anlama ahlakını görüyor musunuz abi? Ya biz bunu diyemiyoruz ki.
Mevlana Hazretleri'nin bir sözüyle karşı karşıya kaldım. Bir İmam Hatip'te ders veriyorum bu aralar. Hızlı okuma ve anlama teknikleri üzerine sınav öğrencileri hazırlıyoruz. Koridoru çıktım. Merdivenlerden ikinci kata çıkacağım. Bir baktım, devasa bir tablo. Mevlana Hazretleri'nin fotoğrafı var. Yani o meşhur bir fotoğraf var ya. Fotoğrafın yanında çok anlamlı bir yazı. Gençken dünyayı değiştirmek istedim. Evet. Ama şimdi kendimi geliştirmek istiyorum, evet, ve değiştirmek istiyorum.
Harika.
Biz olayı yanlış anladık herhalde.
Tabii, tersinden anladık. İşte bu
sen şimdi ahlak deyince abi aklıma ne geldi biliyor musun? Allah rahmet eylesin. Bazı zat-ı muhteremleri toplum anlayamıyor. Bu anlayamama noktasındaki sıkıntı, hani hem insan hem İslami bir duruş ve bilgi olmayışından kaynaklı. Ama vefatından sonra anlamaya başlıyorsun. Ya diyorsun ki ya bu ne anlatıyor filan diyorsun. Çünkü adam senden fersah fersah önde. Bunlar kimler? Allah dostları. Efendime söyleyeyim, toplumun önündeki konuşan ama anlamadığın için ya bu ne konuşuyor, bu meczup, deli dediğin zatlar aslında bir bakmışsın gerçekten veli aslında.
Arif çıkıyorlar. Evet.
Şimdi eski başbakanlardan Allah rahmet eylesin Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Kendisiyle 11 yaşında tanışmıştım. Tabii onun konferanslarıyla, söylemleriyle, mitingleriyle büyüdük. Bazı şeyleri insanlar gerçekten anlayamamış. 40 yılda Siyonizmi anlattı ama bu ne diyor ya filan diyen çok kişiyle karşılaştık.
Tabii bir hayal değil mi? Görüyorlardı.
Halbuki çok rahat bir şekilde dünyayı elimize alabiliriz. Daha önce büyüklerimiz almış. Nasıl? Kur'an'a sahip çıkarsan Allah seni yüceltir. Erbakan hocamız da Kur'an'ı konuşuyordu zaten. Siyonizmi Kur'an'dan Allah-u Teala'ya anlatıyor bize. Hoca orada yıllarca şunu söyledi. Ben de son birkaç senedir bunu düşünüyorum. Önce ahlak ve maneviyat diye bir söylemi vardı. Ben de dedim ki ya kendi kendime, yani önce Müslüman olması lazım değil mi? Değil abi. İnsanın hangi inanç, hangi dine mensup olursa olsun aslında bir ahlakının olması lazım. Ahlaklı adam zaten Müslüman olur.
O onunla doğruyu buldurur tabii. Çünkü bir düşünme eylemi, yani geçen haftada konuştuğumuz gibi, yani anlamanın bir eylemi olduğunu, bir insani eylem, bir varoluş eylemi olduğunu bilirse ve sorgulayarak gelirse ve bunu bir ahlakilik üzerinden yaparsa,
evet,
o zaman doğruyu bulma ihtimali var. Ömer'in İslam'ı bulması cesurluğundan, evet, dolayı değil mi? Değil mi? Nereye gidiyorsun? Ben öldürmeye gidiyorum diyor. Yani cinayete giden adam cinayete gittiğini söyler mi? Adam bu kadar dürüst.
İşte
iki Ömer'den mesela, birini hidayet eyle de.
O Ömer'de aslında diğeri de Ebu Cehil.
Mesela
diğer
çünkü
adı.
Çünkü o hilekardı, evet, bu dürüstü, evet, değil, evet, mi?
Mesela bakıyorum, Peygamberimiz ahlaklıydı. Hazreti Ebubekir'in bir duruşu ve ahlakı vardı. Hazreti Ali çocuk olmasına rağmen bir duruşu, bir ahlakı vardı. Hazreti Osman hakeza. Hatta Hazreti Osman girince Peygamberimiz yani şey yaparmış, saygıda hürmet gösterirmiş.
Yaşı da var zaten.
Ve Hazreti Ayşe annemiz hani ya Resulallah hayırdır gibilerinden ifadede buyurunca Hazreti Osman geldi. Melekler bile saygı gösteriyor.
Hilmi sahibi.
Yani şimdi düşünebiliyor musun? Yani abi önce ahlak. Hristiyanlarda da ahlaklı insan var. Ahlak olursa zaten o insani duruşunu belli eder. Ama bir tık daha ilerlerse İslami duruşu da yakalar.
Şimdi çok güzel bir giriş yaptın. Bu hani genel ahlak ihtiyacını, genel ahlak kavramlarını biliyoruz. Zaten ortaokullarda değil mi halen de
din kültürü ve ahlak bilgisi.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğreniyoruz. Ama bilgisini öğreniyoruz.
Yaşayış
din yok. Ve ahlakı öğrenmiyoruz. Din ve ahlak, dinin kültürünü, ahlakın bilgisini öğreniyoruz. Yani şu şudur, bu budur, onu öğreniyoruz. Ama onu örnekleyen, onu müşahede ettiğimiz yakınlarımız olmadığı için bir görselimiz yok. Şimdi o kitaplar var. Ondan sonra ahlak kitapları da var. Çokça yazılmış ahlak kitapları var. Ahlakın mertebelerini anlatmışlar, şekillerini anlatmışlar, kaynaklarını anlatmışlar. Hatta felsefe tartışıyor. Ahlakın kaynağı şu mudur, bu mudur filan diyor. Şimdi bütün bunlara girecek değiliz. Onların tümü müktesebat olarak şurada dursun. Ve gerektiğinde onlara bakalım. Fakat biz anlama ahlakı üzerinde bir fikrimiz var mı? Yani anlamanın ahlakı üzerinde düşündüğümüzde, anlamanın ahlakı üzerinde bazı hükümler çıkardığımızda, anlamanın bir ahlakı olduğunu kabul ettiğimizde, anlama ahlakı üzere anlama cehdine girdiğimizde bilgilerimiz hakikat bilgisi olacak, gerçeğin bilgisi olacak ve bizim vücut iklimimizde, vücut coğrafyamızda, ülkemizde işlemeye başlayacak. Yani bir harekete, bir devinime geçmiş olacak. Şimdi yoksa ahlak nutukları bir işe yaramıyor. Yani ben hani önce gördüm, sen de öğretmensin, toplum insanısın. Bir sürü yere girip çıkıyorsun, konferanslara, illere gidiyorsun. Görüyorsun yani öğretmenleri, velileri, öğrencileri, sosyal statü sahiplerini, makam, mevki sahiplerini falan görüyorsun hepsini. Yani herkes bir ahlak bekçisi olmuş. Bir ahlak savunucusu olmuş. Bir ahlak nutuk atıcısı olmuş. Ama kimse ahlakın temsilcisi olma konusunda buralarda gösterdiği gayretin yarısı kadar bile gayret göstermiyor. Yani ahlakın savunucusuyuz, ahlakın anlatıcısıyız, ahlakın tarif edicisiyiz, hatta bazen ahlakın bekçisiyiz. Ahlakilik üzerinden utuklar atıyoruz ama ahlaklı olma konusunda, anlama ahlakından başlama konusunda maalesef ne bir fikrimiz var ne buna yönelik bir eylemimiz var. Böyle olunca ahlakın uygulayıcıları, sahipleri değil de ahlakın nutuk atıcıları olduğumuzda, ahlakın bekçisi, zabıtası olmaya yöneldiğimizde, ooo sende şu var, sende bu var, saçın göründü, öyle yapma, sigara içtin, öyle ettin, böyle, yani düşün işte, ya bir öğretmenin ya da diğer toplum, annenin babanın. Şimdi ahlak bekçisi olmakla ahlaklı olmak arasındaki farkı önce kavramamız lazım. Bizim önce bir, yani anlamaya çalışırken ahlaklı olmamız lazım. Yani mesela anlamaya çalışırken ahlaklı davranıyor muyuz? O anlamaya çalıştığımız şey bizim aleyhimize ise hemen kenarından dolanıp, muhatabın aleyhinde ise çarşaf çarşaf açmaya çalışıyor muyuz? Hani onun dosyalarını, değil mi? Paperların, şeylerin, sayfalarını açmaya mı çalışıyoruz? Yani anlama konusunda bizim bir ahlakımız var mı? Anlama ahlakı üzerinde bir yoğunlaşmamız var mı? Ahlakı biliyoruz, umdeleri biliyoruz, nereye dayandığını biliyoruz, yararlarını biliyoruz, zararlarını biliyoruz. Ama anlamanın da bir ahlakı olduğunu, mesela Ebu Cehil anlamanın bir ahlakı olduğunu düşünseydi başka türlü olacaktı. Ebu Bekir anlama ahlakına sahip olduğu için ona haber getirdiğinde bunu o mu söylüyor? Evet, o söylüyorsa doğru diyor. Çünkü anlama ahlakının, yani anlama namusunun, anlama haysiyetinin sahibi olmuştu. Anlamak ahlaklı olmayı zorunlu kılar Ahmet Bey dostum. Yani ahlaklı olmazsan doğruyu anlama şansın yok. Çünkü ahlaklı olmadığın zaman, ahlakçı olup ahlaklı olmadığın zaman anlama ahlakına girmediğin için sen kendi okuduğun metni gerçeğin ta kendisi zannediyorsun, sanıyorsun, sanmak istiyorsun, bunu güçlendiriyorsun ama muhatabın okuduğu metni gayri ahlaki buluyorsun. Bu bile işi baştan patlatan bir durum. Dolayısıyla anlamak ahlaklı olmayı zorunlu kılar. Mesela anlamak isteyen insan için yenme ve yenilme hırsı gibi, yenilme korkusu ve yenme hırsı gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü anlamanın kendisi başlı başına bir kazanım olduğu için, bir kazanç olduğu için başka bir etkiye girme ihtiyacı kalmaz. Şu anda hocaların kürsülerde konuşma tarzına bir bak. Öğretmenlerin anlatım tarzlarına bak, siyasilerin nutuk atma tarzlarına bak, toplum liderlerinin, kanaat liderlerinin oturuşlarına, kalkışlarına, postlarına, sarılışlarına bir bak. Ya da bütün diğer işte bir erk sahibi olanın ya da bir zenginlik sahibi olanların iş yerlerine giriş çıkışlarına falan bir bak, kapıların açılışına bir bak, etrafında temenna duruşlarına bir bak. Yani bu kişilerin hayatı anlama konusunda anlama ahlakına erişmiş olduklarını düşünebilir miyiz? Yani bunlar bir şeyi öğrenirken ahlakla öğrendiler ve o anlama ahlakının sonucunda böyle oldular diyebilir miyiz? Eğer anlama ahlakına sahip olmuş olsalardı, onlarda kibir olmayacaktı, ucup olmayacaktı, çalışanını ezme olmayacaktı, onun üzerinden zenginleşme olmayacaktı, onların itibarını zedeleme olmayacaktı, onların sağlıklarını da kendi sağlığı gibi kabul edecekti. Ama şimdi adam sakallı diyorsun, cübbeli diyorsun, kisvesi İslami diyorsun, dilinde Kur'an düşmüyor, İslami kelimeler düşmüyor, öyle patronluk yapıyor. Ama elemanın sağlık sorunu olduğunda bırak kendisinin evladım git dinlen demesini, çalışan rapor aldığı halde onu sorgulamaya kalkan bir kişi ise, kişi haline gelmişse, sadece hayatı kazanmak, çoğalmak, varlık sahibi olmak, bu varlık sahipliği erkiyle de tahakküm etmek gibi bir yere getirmiş olması onun ta başlangıçta anlama ahlakından yoksun olarak bir şeyleri öğrendiğinin işareti değil mi? Adam bilgi sahibi, yetenek sahibi, beceri sahibi, para sahibi, yönetim donanımı da var. Ama anlamaya başlarken hayatı, anlama ahlakından yoksun olduğu için başka hırsların galibiyetine, galebesine uğramış. Yani bu tartışmacılara baktığımız zaman da görüyoruz. Anlama ahlakı olmadığında anlamak çünkü ahlaklı zorunlu kılar, yenme hırsına kendini kaptırıyor. Karşı tarafı mücadeleye öyle giriyor. Mesela atletme güdüsüne teslim oluyor. Karşı tarafı alt edecek, yenecek. Anlamak bir şeyi yerli yerine koymak demektir. Yani geçen haftadan gelirsek anlama eylemi. Yani bir şeyi anlamak o şeyi yerli yerine koymak demektir. Olması gerekene olması gerektiği kadar değer vermek demektir. Hayatın neresinde, hangi pozisyonda, hangi derinlikte, hangi genişlikte olmasına karar vermek demektir. O zaman bu adaleti de gerektirdiğini anlıyorsun. Çünkü adaletin tanımı ne? Adalet her şeyin yerli yerinde olması anlamına gelir. Biz anlama ahlakında adaletli olmayı, yerindelik duygusunu, her şeyin yerli yerinde olmasını anlıyoruz. Mesela anlama ahlakına sahip olmuş olsak, sümaşa, Allah'ın yerine birini koyabilir miyiz? Allah'ı sever gibi birini sevebilir miyiz? Peygamberimizi sever gibi birisini sevebilir miyiz?
Mümkün değil.
Çünkü anlama ahlakını elde ettiğimiz için o anlama ahlakı Allah'ın Allah olduğunu, peygamberin peygamber olduğunu, diğer varlıkların varlık olduğunu bize göstermiş olacaktı. Bizim bu yer değiştirmelerimiz, illüzyonlarımız, hilekarlıklarımız zehir gibi anladığımız halde her mevzuyu anlama ahlakından yoksun olarak düşünüp hayatı dizayn etmeye çalıştığımızdan kaynaklanıyor. Bütün trafik buradan kaynaklanıyor. Mesela şu anda bize göre yanlış söylediğini düşündüğümüz siyasal liderler, yanlış söylediğimizi söylediğini düşündüğümüz toplumsal liderler, kanaat önderleri, hocalar, hacılar neyse işte onlar doğruyu bilmediklerinden mi öyle söylüyorlar? Hayır. Anlama ahlakını yitirdiklerinden dolayı kendi menfaatine uygun olanı çıkartıyor. Mesela bir mevzuda diyelim ki 3 rivayet var. Misal olsun. O rivayetin 3'ünün de doğru olma ihtimali, üzerindeki çalışmalar, kritikler, metin analizleri, ravi analizleri, zincir analizleri falan hepsi yapılmış. Bunların içerisinde doğruya yakın olanı değil de kendine yakın olanı seçiyor olması kişinin anlama ahlakı konusunda zaaf içerisinde olduğunu, yaralandığını gösteriyor. Yani anlama ahlakına sahip olan kişi her şeyi olduğu gibi kabul edecek, yerli yerindeliğini kabul edecek, adalet üzerine davranacak, kendine hissiyat olarak yakın olanı ahlakta eksik olsa bile tamam, kendine uzak olanı hissiyat açısından ahlakta tamam olsa bile nakıs görmeyecek. Şimdi bu onun ahlakı, anlama ahlakına sahip olup olmadığını gösteriyor. Diyelim ki bir mevzu oluyor. Diyelim ki bir kusur işleniyor, bir yanlış söyleniyor. Birilerinin canı yanıyor. İlk sorduğumuz şey ne? Bu bizden mi bu? Bizim cemaatten mi? Bizim tarikten mi? Bizim dernekten mi? Bizim işte hemşeri şeyinden mi? Aa bizimse o zaman muhakkak sahip çıkılmalı. Ama yanlışı var. Ya kardeşim tamam yanlışı var diye hemşerimizi heba mı edeceğiz? Yanlışımız var diye cemiyetimizdeki, cemaatimizdeki adamı yere mi sereceğiz diyoruz. Bu neyi gösteriyor? Bizim anlama ahlakından yoksun olarak bir şeyleri öğrendiğimizi gösteriyor. Eğer Efendimizin uygulamasından, Fahri Kainat Efendimizin uygulamasından olmuş olsaydı, o anlaşmadan sonra Medine'ye hicret edenleri Mekke'ye geri döndürmeyecekti. Bak anlama ahlak, onlara söz verdim diyor, ben anlaşma yaptık diye. Ve onların zarar görme ihtimalleri olmasına rağmen, o gelenlerin olmasına rağmen onları geri gönderdi. Çünkü bu bir ahlakı gerektiriyordu. Kabul etseydi kim ona bir şey diyebilecekti? Kimse bir şey diyemeyecekti. Efendim anlama ahlakı elde edildiği zaman, yani buna kavuşulduğu zaman kavga bitiyor, niza bitiyor, düşmanlık bitiyor, sükunetli bir liman oluşuyor. Çünkü düşman diye gördüğün kişiyle, muhalif diye gördüğün kişiyle, mücadele ettiğin kişiyle anlama ahlakı üzerinden eğer bir düzlemde bulunabilmiş olsa, aynı vetireye gelinmiş olsa kavga ortadan çıkacak. Çünkü birbirini anlama gayreti başlayacak. O zaman eksik bulmak değil, sendeki doğruyu, sendeki fazileti, iyiliği bularak onları çoğaltma yerine gidilecek. Hani malum bir örnektir. Böyle giderken işte ölmüş ve uzun zaman geçtiği için üzerinden kokular yayan bir köpeğe rastlıyorlar. İşte birileri burunlarını kapatıyor ve diyorlar ki ya efendim ondan sonra ne kadar pis kokuyor filan diyor. Ona verilen cevap neydi? Ne güzel dişleri var şeklinde onda güzel olan bir şeyi gösteriyor. Şimdi anlama ahlakı üzerinden Peygamber Efendimiz'i anladığımızda, anlama ahlakı üzerinden Kur'an-ı Kerim'e hakikatli, sahih bir öğrenci olabilmeye çalıştığımızda muhalifimizin kötü yanlarını, kötü kokan yanlarını, mızraklarını değil, onda güzel olan bir şeyi görmemiz gerektiriyor. Çünkü güzellik güzellikleri arttırıyor anlama ahlak açısından, yanlışlıklar yanlışlıkları arttırıyor. Biz muhatap olduğumuz kişi de, bu muhatap olduğumuz kişi çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir, sevdiğimiz olabilir, dostumuz olabilir, yarenimiz olabilir, yoldaşımız, pirdaşımız olabilir, karşıtımız olabilir, öğrencimiz olabilir, öğretmenimiz olabilir. Yani hayatın her pozisyonunda bir yerde olabilir. Ama anlamak üzerine kurulduğu zaman karşımızdaki düşmanlıklar düşmanlık olma ihtimalinden çıkarlar. Çünkü düşmanlıkların çoğu anlama ahlakından yoksun olarak birbirine yaklaşmanın bir neticesi olarak çıkıyor. Onunla senin hoşuna gitmeyen bir şeyi görüyorsun, onu ateş ediyorsun, onu afişe çıkartıyorsun, onu büyütüyorsun. Ama benzerinin 10 katı senin kardeşinde var, eşinde var, çocuğunda var ya da mensup bulunduğun meşrebin üyelerinde var, onları görmüyorsun. O zaman burada bir anlama ahlakiliği sorunu.
Ya da görüyorsun, ortaya. Uyarmıyorsun.
Uyarmıyorsun. O zaman onunla da aran bozulacağını düşünüyorsun. Yani dolayısıyla anlama ahlakına sahip olursak eğer kavgamız olmaz. Diyelim ki muhalif biriyle oturup konuştuk. Sen A düşünüyorsun, o B düşünüyor. Sana göre o yanlış, ona göre sen yanlışsın.
Ama saygı çerçevesinde
tabii,
bu
tabii.
Çözülebilir veyahut da...
Işte. Tabii anlama ahlakı
Hasan bu. Hasan abi keyif de şimdi aklıma geldi tabii. Anlama ahlakı deyince... O dönemde Ashab-ı Kehf de olayı çözüyor, anlıyor. Sonra toplum içerisinde anlaşılamadıklarını düşünüp, çünkü azınlıklar, sonra bir mağaraya giriyorlar.
Tabii hicret de bir hak çünkü.
Tabii mağaraya giriyorlar ve 309 sene, Allah Teala öyle buyuruyor evet. Yani. Öyle bir uyku verdik ki, ağır bir uyku verdik. Hani enteresan değil mi abi? Yani 309 sene.
Ya.
Orada da bir anlama ahlakı var. Ama zamandan mekandan hızlıca ayrılıp tam 309 sene sonra onları anlayacak bir toplumu Allah-u Teala ulaştırıyor.
Ulaştırıyor. Yani demek ki burada sabır gerekiyor, Allah'a güven gerekiyor, gerçek anlamda bir tevekkül gerekiyor. Evet ne diyorduk yani şey karşılık düşmanlığı mesela karşıt düşünüyorsun, o A diyor, sen B diyorsun, sen B diyorsun, o A diyorsun. Eğer anlama gayreti, yani anlama ahlakına sahip olsan sen ona diyeceksin ki ya dostum sen böyle böyle diyorsun ama ben bu konuyu hiç bilmiyorum. Bana bunu bir böyle enine boyuna bir anlatır mısın? Aa adam diyecek ki ya Ahmet beni dinliyor. Uğur beni dinliyor. Söylediklerimi ciddiye alıyor. Bunlara bir kıymet biçiyor ve beni dinliyor diyor. O seni dinlediğini görünce o da anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bak söylediklerini kabul etmesen bile onun söyleme hakkı olduğunu, onu anlatma hakkı olduğunu ona teslim etmiş olman ve bütün böyle dikkatinle, rikatinle onu dinlemiş olman onda o kavgacı eğilimi ortadan kaldırıyor ve seninle yeni bir düzleme getirmiş oluyor. Sen onu dinledin. Ya Ahmetciğim, ben bunların içerisinde anladıklarım oldu, anlamadıklarım oldu. Onları soracağım ama bu söylediklerin bana şunları düşündürttü. Ben de onları bir anlatsam dinler misin? Yani buradaki eksiğimi fazlamı söyler misin? Dediğinde o da tabii ki dinleyecek. Bu sefer sen de ama sövmeden, ama hedef tahtasına koymadan, ama düşmanlık oklarını çıkarmadan, anlama ahlakı üzerinden, birbirini anlamak üzerinden dinlediğinde o mesele karşılıklı çözülmüş oluyor. Yani düşmanlık. Birbirinizin görüşünü kabul etmeseniz bile düşmanlık gütmediğiniz için toplumun sosyal düzeninde, ahlakında, sağduyusunda bir anarşiye, bir çatlamaya, bir patlamaya, bir sosyal patlamaya götürmemiş oluyorsun. Birbirini anlamamış kişiler oluyor. Mesela bak, bu anlama ahlakını anlayan alimler arasında talebesiyle hocası arasında da olmuştur. Diyelim ki İmam Ebu Yusuf'la İmam Azam arasında olmuştur, değil mi? İmam Muhammed'le hocası ve ile ahir. Yani fakat onlar anlama ahlakına sahip oldukları için farklı içtihatta da olsalar, yani farklı görüşte de olsalar, düşmanlık olarak bunu algılamamışlar. Onlar anlamayı bir hayatın esası saydıkları için ve bunun bir ahlak gerektirdiğini bildikleri için buna göre davrandıklarından düşman olmamışlar. Biz aynı fıkıh kitabını okurken, değil mi? Diyelim ki Fıkıh-ı Ekber okuyorsun ya da başka bir yer bir şey okuyorsun. Alimler onları derlemişler. Diyor ki işte bu konuda İmam-ı Azam'ın görüşü bu ama Ebu Yusuf şu konuda onunla ihtilaf etmiştir diyor. İmam-ı Muhammed şu konuda onunla ihtilaf etmiştir diyor ya da şöyle olmuştur diyor. Demek ki ihtilaf etmek anlama ahlakına sahip olduktan sonra problem olmaktan çıkıyor. Ve bir ihtilaf ahlakı da ortaya çıkıyor. Belki o bir başka konu, yani ihtilaf ahlakı nasıl olur? Anlama ahlakından sonra ancak ulaşılabilecek bir şey. Şimdi böyle ahlak, işte eğitimler, erdem eğitimleri bilmem neler falan filan diye havalarda uçuşurken programlar ki yapmamız lazım, yapıyoruz da. Ama anlamanın da bir ahlakı olduğunu, muhalif olmanın da ihtilafın da bir ahlakı olduğunu konuşacak zamanlara henüz gelmedik. Onlara da gelmemiz lazım.
İnşallah.
Şimdi şöyle bir şey okumuştum. Ayrıntıları değil de esasına odaklandığı için isimlere takılmasınlar. İmam-ı Azam'la öğrencilerinden birisi, yani o bu imam öğrencilerinden birisi bir konuda ihtilaf etmişler. Muhalefet etmişler birbirlerine. Muhalefetin düşmanlık olmadığını da buradan öğreniyoruz. Çünkü bunun bir ahlakilik olduğunu onlar kavramışlar. Farklı düşünüyorlar. İmam-ı Azam öğrencisinin görüşüne muhalefet ediyor. Bir kanaate varmıyorlar. Yani mesele sonuçlanmıyor. Gecenin bir vaktinde, okuduğum o hikayeye göre, İmam-ı Azam öğrencisinin evinin önüne geliyor, kapısını çalıyor. Kapıyı açıyor İmam Ebu Yusuf. "Oo hocam" filan diyor, yani mahcubiyet gösteriyor. Diyor ki "evladım, bizim bugün o tartıştığımız konuyu düşündüm ve bu konuda senin haklı olduğuna kanaat getirdim. Sabahı bekleyemedim, geldim" diyor. Mesela biz olsak sabah değil, ertesi ay söyleriz. Hatta söylemeyelim de unutulup gitsin, yenilgim, şeyim ortaya çıkmasın deriz. İmam-ı Azam niye sabahı beklemeyip de gecenin o saatinde öğrencisinin kapısına gelip o koskocaman azam oluşunun yanında bunu yapmıştır? Eğer diyelim ki saat 2'de buna karar verdi. Yani öğrencisiyle ihtilafında öğrencisinin haklı olduğuna karar verdi. Ama o gün bütün medrese onların ihtilafına tanık oldu. İmam-ı Azam'ı söylediği, İmam-ı Yusuf'un, Ebu Yusuf söylediklerinde şey oldu ve insanların zihninde bu kaldı. Eğer gecenin ikisinde varmış olduğu bu hükmü sabaha bırakarak gidip de söylememiş olsaydı ve bunun üzerine emir hak vaki olsa, insanların zihninde dün geceki son nokta akılda kalacağı için o mevzu öyle yayla yayla yayla gidecek ve bununla amel eden insanlar da olacaktı. Ama hemen gecenin ikisinde gidip de Ebu Yusuf'a "bu böyledir" dediğinde, vefat etmiş olmuş olsaydı eğer birinden birisi, diyecekti ki "gece geldi, bu konudaki ihtilafımız giderildi. Bu konuda hocamla şu konuda ihtilaf değil, ittifak ettik" diyecekti. Ve bir sürü insanı o konuda yanlış amel sahibi olmasına ya da yanlış kanaat sahibi olmasına mani olmuş oluyorlar. Yani bu anlama ahlakı bizim şu anda anlatabildiğimiz, dilimizin dönebildiği, anlayabildiğimizden çok çok öte bir şey. Mesela anlama ahlakı olmuş olsa karı koca kavgası olmaz. Aslında sen kadının ne demek istediğini biliyorsun. Ya da kadın kocasının ne demek istediğini biliyor aslında özünde. Ama bazı tarz yanlışları var, öfkesi var, karadenizciliği var, şusu var, busu var. İşte hemen yelkenleri indirmemesi var, kuyruğu dik tutması var, ümüğünü sıkmaması var filan. Ama adam hanımın doğru söylediğini biliyor. Ya da hanım erkeğin doğru söylediğini biliyor. Anlama ahlakı eğitimimizde problem olduğu için, yani yekten şunu diyemiyoruz: "ya sen haklısın ama söyleme tarzın yanlış." Dese adam diyor ki ya evet, ben böyle gördüm babamdan, annemden. Önce haklı olduğunu söylesen, anlama ahlakının gereğini yerine getirsen, O da anlama ahlakının gereği olarak doğru sözü, doğru anlamı, yanlış anlatmanın yanlışlığını anlamış olacak. Ama sen doğruyu onu anladığını söylemediğin sürece anlama ahlakının gereği olarak o da doğruyu yanlış söylemenin doğruluğuna inanmaya başlıyor. Halbuki değil mi? Doğruyu doğru biçimde, doğru kıvamda, doğru zamanda, doğru kıvamda söylemen lazım. Onun inat ettirmeyecek şekilde söylemen lazım. Küfrü inadı yaptırmayacak şekilde söylemek lazım. Şimdi o tartışmalarda karı koca abi herkes kendisinin haklı ya da haksız olduğunu bilir. Ama haksız olduğunu örtmek için daha çok haksızlık yaparsın. Haklı olan da mesela haklı olan da şöyle bir zaafa düşüyor sonradan. Haklı olan haklı olduğunu itiraf ettiğinde yani anlama ahlakına uygun davrandığında karşı taraf bunun anlama ahlakı gereği itirafını bir zaaf olarak gördüğü zaman o anlama ahlakının gereğini yapmadan zulmünü arttırmaya başladığında ben sana söylüyorum ben her zaman haklıyım işte filan gibi davrandığında bu sefer anlama ahlakı gereği doğruyu itiraf eden kişi ezildiği için bir süre sonra artık onu itiraf etme noktasına o da çıkıyor. Çünkü doğruyu söylediğimde, sen doğrusun dediğimde adam daha çok kabarıyor. Kadın daha çok kaprisini arttırıyor. Nazını, niyazını arttırıyor. Ya bunun sonu mu gelir diyorsun. Haklı olduğunu bildiğin halde kuyruğu dik tutuyorsun. Bu sefer ne oluyor? Anlama ahlakından eksik oluşumuz, abi aynı yastığa baş koyduğun halde, aynı yöne baktığın halde, namazlarını beraberle cemaatle muhtemelen kıldığın halde ya da aynı vakitlere aynı zamanda kalktığın halde, aynı vakitte, aynı hanede, aynı Allah'a el açtığın halde, dua ettiğin halde abi birbirine mürahi olarak yaşıyorsun. Yani birbirini en çok anlama ahlakı gereği, birbirini en çok tasdik etmesi gereken, birbirini en çok doldurması gereken kişiler birbirine en çok mürahi olan kişiler haline geliyorlar. Yani anlama ahlakının yoksunluğunun bize getirdiği yoksulluk, yoksunluk, eksiklik, harabiyet, tahribat anlatılabilecek gibi değil aslında üzerinde düşündüğümüz zaman. Abi anlama ahlakından yoksun iki karı kocanın, anlama ahlakından yoksun olan iki karı kocanın çocuklarının maruz kaldığı bu manevi acı, bu manevi yoksunluk. Ya nasıl izah edebilir? Ya çocuğum olsun, yetiştireyim, mümin olsun, İslam olsun, filan olsun. Şiirler yazıyorsun, hak yolu İslam yazacağız, öyle yapacağız, böyle yapacağız, tamam. Güzel ama anlama ahlakından yoksun, iki kişiden meydana gelen o çocukların maruz kaldığı travmayı, maruz kaldığı manevi eziyeti, maruz kaldığı o tahribatı nasıl anlatacaksın abiciğim? Beden olarak besliyorsun, istediklerini yapıyorsun, iyi okullarda okutuyorsun, diller öğretiyorsun, seyahatlere gönderiyorsun, tatillerde yabancı dilini geliştirsin diye okullara gönderiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, gürbüz besliyorsun, haftada bir et yediriyorsun, anasının gözünü yapıyorsun, değil mi? Bisiklet binmeyi öğretiyorsun, yüzmeyi öğretiyorsun, ok atmayı öğretiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun ama karı koca olarak anlama ahlakını önemsemediğin için, bunu elde etmediğin için ve bunun gereğini bir hakkın yerine getirmediğin için onlara yapabileceğin, ya bu kadar emeğe rağmen yapabileceğin en büyük zulmü yapıyorsun. Çünkü anlama ahlakını onlara göstermiyorsun. Ve kavgalarla geçirilmiş bir hayat oluyorsun. Ve biz bu çocuğun sırf namaz kıldığımızı gördü diye, sırf Ramazan'da sahura kalktığımızı, iftarda ezanı beklediğimizi gördü diye onların ahlaklı ve iyi olmasını bekliyoruz. Ve diyoruz ki ya kardeşim biz diye işte her şeyi gösterdik, her imkanını karşıladık, namazı kıldık, 7 yaşında başlattım. Hatta bizimle işte cemaat oluyordu, ona küçüktü seccade de almıştım, çok lezzetliydi, keyifliydi falan diyorsun. Ama abi esas şey ambar boş. Ambarın dışı güzel. Onlarda gerekleri hani ambarın muhafazası yani ama diğer kısımlar boş abi. Yani bu anlama ahlakı meselesi Ahmetciğim, dost, sevgili dostum, çok mühim bir mevzu ya. Bu anlama ahlakına sahip olmadığımızda Kur'an'ı da doğru anlamıyoruz. Kendi mesela diyelim ki kendi mezhebine göre anlıyorsun. Mesela Şii'nin anlayışına sahip olan bir adam okurken oradaki ayeti şudur diyor. Hiç alakası olmayan mesela, değil mi? Yani mezhebi anlayış, meşrebi anlayış. Abi anlama ahlakı üzerine. Ya Allah ne diyor? Allah benden ne istiyor? peygamberim bu ayeti nasıl anladı? Fahri Kainat Efendimiz. Ve bu ayeti nasıl bize gösterdiği en yalın, en yalıtılmış biçimde anlamadığımız sürece bu anlama ahlakına sahip olamayacağız. Anlama ahlakı yalıtım gerektiriyor. Tamam. Yani yalıtım. Yani mesela yangında ilk yapılacak şey ne? Yalıtım abi. Neyi önce yangından koruyacağın, yangına yalıtıyor olman lazım. Bu yalıtımı yapmadığın sürece harabiyetimiz devam edecek. Hiçbir zaman da anlam mutluluğunda kavuşamayacağız. Tarafkirliğimiz devam edecek. Kategorik düşünmeye devam edeceğiz. Kavgalarımız devam edecek. Çarpıtmalarımız devam edecek. Ve çelişkilerimiz dostum devam edecek. Anlama ahlakında sorunumuz olduğu için somutlaşmamış anlamların sahte kahramanları olacağız. Ya da somutlaşmamış anlamların sahte kahramanlarının kurbanları olarak yaşayıp gideceğiz.
Evet, Uğur abi çok güzel konuştun. Ben de bir yandan dinledim. Ama kıymetli dinleyenlerimize de aslında şunu, nacizane fakat halisane, tekrar tekrar bu yayını dinlemelerini rica ediyorum. Sen anlatırken ben düşündüm, kendimi tahlil ettim. Nerede hatalarım var onu gördüm. Çünkü insanız, hatalıyız. Hatasız kul olmaz. Tabii bunları iyi bir şekilde tahlil etmek lazım. Anlamadığımızdan dolayı anneyle babayla çocuk arası açık. Anneyle babanın arası açık. Anneyle kayınvalidenin arası açık. Babayla kayınpederin arası açık. Arkadaşla diğer arkadaşın, öğrenciyle öğretmenin, siyasetçiyle başka bir siyasetçinin. Yani toplum nezdinde herkesin birbiriyle aslında bir alıp veremediği noktalar var. Ben buradan dersler çıkartıyorum. Çıkartacağımı da inanıyorum. Çünkü eksiklerimiz var. Abi çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gayet güzel, verimli geçti. Allah'a hamdü sena olsun. Kıymetli dinleyenler, bakış açısını burada tamamlıyoruz. Efendim geçtiğimiz haftada toplumun birbirini anlamaması konusunda Uğurcan Polat abimizle beraber güzel, değil mi? Hasbihal eyledik. Bu haftada toplumun ahlakıyla ilgili bir yayın gerçekleştirdik. Allah'a hamdü sena olsun. İstiyoruz ki erkamradyo.com web sayfasından bu yayınları tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Zaten sisteme de giriyor. İnşallah Allah nasip ederse bir sonraki yayında görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.